kaldığımız ve
uyumluluğumuz.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni yılın ilk haftasının son iş gününde yine Hayatın Seslerinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluştuk sevgili dinleyicilerimiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19, 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bugün yine dopdolu bir program hazırladık sizler için. Sevgili dinleyicilerimiz, Almanya'nın en büyük Türkçe kitap fuarı olan Aztek Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı organizasyonunda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız da görev aldı. YTB Başkanı Sayın Abdullah Eren'le telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz ve fuar üzerine güzel bir sohbetimiz olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, hemen sonrasında yine bir telefon bağlantımız var. Bu sefer Edirne'ye bağlanacağız. Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu'yla telefon bağlantımız olacak. Balkan Savaşları'nda Edirne savunmasında karargah olarak kullanılan Hıdırlık Tabyası Edirne Balkan Tarihi Müzesi'ne dönüştürülüyor. Konuyla ilgili Sayın Müdürümüzden detaylı bilgileri alacağız. Ve sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonlarına doğruysa Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız her cuma olduğu gibi bizimle olacaklar. Ve bugün zaman bilincini, Kur'an-ı Kerim'de zaman kavramını konuşacağız değerli hocamızla. Dedim ya, dopdolu bir program sizleri bekliyor. İlk olarak müziğimiz var, hemen sonrasında ilk telefon bağlantımızda sizlerleyiz.
Thank you.
Yaşasın hiç güm güm vursun davullar. Söylesin diller coşsun gönüller. Türkümüz okunsun oynasın eller. Söylesin diller coşsun gönüller. Türkümüz okunsun oynasın eller. Türkiye yarim.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Almanya'nın en büyük Türkçe kitap fuarı olan Aztek Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı organizasyonunda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız da görev aldı. YTB Başkanımız Sayın Abdullah Eren telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Eren hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Gerçekten bu fuardaki o standınız çok ilgi çekmiş. Haberlerini aldık efendim. Biraz bahseder misiniz? Nasıl bir fuardır? YTB ne kadar zamandır bu fuara iştirak ediyor?
Öncelikle çok teşekkür ediyorum sizlere ve radyoları başında bizleri dinleyen, aziz dinleyenlere. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Malumunuz Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 2010 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde kendilerinin talimatlarıyla kurulan bir kurum. Tabii Avrupa'daki Türk varlığı 1961'de Almanya ile yapılan iş gücü anlaşması çerçevesinde başlamış. Ve 60 yıla sari bir Türk varlığından bahsediyoruz Avrupa'da. Bugün Almanya'da 3,5 milyon, Avrupa'da 5 milyon, dünya genelinde 6,5 milyon bir Türk diasporasından bahsediyoruz. Tabii ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, yurt dışında yaşayan Türklerin ana vatanla ilişkilerini devam ettirmeleri bizim için çok çok önemli ve hayati. Bu noktada Türkçenin muhafazası, Türkçenin hayatiyeti ve Türk kültürünün bilhassa yeni nesil arasında paylaşılması, Türk kültürünün, geleneklerinin, örflerinin, adetlerinin nesilden nesile aktarılması çok hayati bir önem taşıyor. Sadece bizim diasporamız için değil, tüm diasporalar için. Burada kitap fuarları ve kültürel devamlılığı, sürekliliği sağlayacak olan etkinlikler bizim için çok önemli. YTB olarak bu konuya ayrı bir önem veriyoruz. Sizin de girişte bahsettiğiniz gibi Almanya'da Duisburg'da 19. bu sene yapılan, 19 yıldır yapılan Aztek Kitap ve Kültür Fuarı var. Ben bu kitap ve kültür fuarını yapan kişilere de çok teşekkür ediyorum. 19 yıldır istikrarlı bir şekilde yurt dışındaki Türklerin, hususen Almanya'daki Türklerin iştirak ettiği, geniş bir katılımla iştirak ettiği, çoluk, çocuk, yaşlı, kadın, erkek demeden tüm insanlarımızın bir araya geldiği, Türkiye hasretlerini giderdikleri, aynı zamanda kültür sanat camiasında, edebiyat alanında en son trendler neler, hangi kitaplar çıkıyor, bunlarla alakalı Türkiye'deki edebiyat serüvenini takip ettikleri, aynı zamanda çocuklarımızın kitapla aşina oldukları ve en önemlisi de Türkçe ile aşina oldukları, Türkçe ile hemhal oldukları bir etkinlik bu fuar. Biz Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak bu fuarı 2 senedir aktif katılım gösteriyoruz. Geçen sene katılımımız başlamıştı. Bu sene tabii çok daha büyük bir katılım gösterdik. Öncelikle bu fuarın önemine binaen ve buraya gelen yurt dışındaki, Almanya'daki Türklerin sayısında çok olduğunu bilerek fuar alanındaki standımızı büyüttük, genişlettik. Ve bu sene TRT'yle de bir iş birliğine gittik. Tabii içerik olarak bu sene ciddi bir çeşitlendirme yaptık. Söyleşi ve tiyatrolarımız var. Sizlerin de malumunuz TRT'de bir Abdülhamit dizisi var. Çok yoğun ilgi görüyor.
Evet.
Abdülhamit dizisinden aynı zamanda bir karakteri, Tahsin Paşa karakterini canlandıran oyuncumuz Bahadır Yenişehirli oldu. Vatandaşlarla bir araya geldi. Yine tiyatro gruplarımız Yeni Komşu oyununu sergiledi. Ve söyleşi ve tiyatrolarımız fuar boyunca sürekli tekrarlandı. Bunun dışında Türkçemiz, güzel Türkçemize ilişkin bir farkındalık çalışması yapıldı. Ana dilimiz Türkçe üst başlığıyla, güzel Türkçem etiketiyle hem sosyal medyada hem de fuar etkinlik boyunca, fuar alanında çeşitli etkinliklerimiz ve faaliyetlerimiz oldu. Tabii sizler de çok iyi biliyorsunuz. Kuşaktan kuşağa, nesilden nesile aktarım çok önemli. Hem Türkçenin dilin muhafazası anlamında, hem kültürün aktarımı anlamında. Sosyalizasyon ailede başlıyor malumunuz. Tabii burada çocuklarımıza ayrı bir önem veriyoruz. Zira yurt dışında yaşayan çocuklar aslında hibrit bir kimlikle, çok güçlü bir kimlikle büyüyorlar. Hem ana vatanla aidiyetleri devam ediyor, hem de bulundukları ülkeler neresiyse, Almanya, Fransa, Hollanda, o ülkelerin dillerini iyi konuşuyorlar. İyi eğitim aldıkları zaman hakikaten genç yaşta 4-5 dili konuşabilen, 4-5 dili hakim, dünyayı, dünya siyasetini, kültürünü, sanatını, ekonomisini iyi takip eden, bunlara aşina, entelektüel kapasitesi yüksek bir nesil ortaya çıkıyor. Eğer bu çocuklarımızı iyi yetiştirebilirsek, 3. ve 4. nesil bizim için çok çok büyük bir şans şu an Avrupa'da. Biz bu yüzden çocuklarımıza çok önem veriyoruz. Az evvel bahsettiğim gibi Türkçenin ailede kazanılması gerektiğine çok inanıyoruz. Türkçe yetkinliğinin, ana dilin muhafazasının çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu anlamda fuar alanımızda YTB olarak bu sene çocuklara özel bir önem verdik. Hem çalışmalarımızda çocuklara ilişkin çalışmaları daha fazla arttırdık, hem etkinliklerde daha fazla arttırdık. Masal saatimiz oldu yine fuar alanında. TRT ile bir işbirliği çerçevesinde TRT Çocuk Dergisi'ni ücretsiz dağıttık. Yine malumunuz TRT'nin çok sevilen bir animasyon çizgi filmi var. Animasyon filmi var. Çizgi filmden animasyon filme çevrildi. Hı hı. Rafadan Tayfa. Bizi kırmadılar sağ olsunlar. Fuar alanına götürdük. 6 ayrı gösterim gerçekleştirecekler. 4 ile 6 Ocak arasında.
Bugün de var o zaman.
Itibaren. Tabii. Evet evet. Bugün de 4, 5 ve 6 Ocak'ta fuarda olacaklar ve 6 ayrı gösterim yapacaklar. Rafadan Tayfa'da çok büyük bir hakikaten rağbet var. Oradaki çocuklarımız nezdinde. Diğer taraftan şöyle bir şey de yaptık. Bunların yanı sıra yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, gerek Türk vatandaşlığını taşıyan vatandaşlarımız, gerek ilgili ülkenin vatandaşlığını taşıyıp mavi kart sahibi olanlar, Türkiye'deki iç mevzuata ilişkin hukuki sorunlarını, varsa taleplerini iletmeleri ve sahada onlara birebir yardımcı olmak adına bizim standımızda da uzmanlarımız bulunuyor. O uzmanlar sorun ya da talep varsa ya da beklenti, sadece sorun anlamında değil, beklentilerini bizim uzmanlarımıza aktarıyorlar ve hukukçu uzmanlarımız da orada anında vatandaşlarımıza bilgiler aktararak yardımcı olmaya çalışıyor. Sıcak bir ortam olsun istedik, atmosfer olsun istedik kitap fuarında. Tabii Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı'nın yaptığı birçok faaliyet var. Bizim kurumumuz 3 ayrı ana başlık altında, birbiriyle irtibatlı 3 başlık altında faaliyet gösteriyor. Belki siz soracaksınız ama siz sormadan...
Yok estağfurullah. Biz zaten Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından çok kıymetli uzmanlarımızı stüdyomuzda ayda bir yaklaşık konuk ediyoruz ve gerçekten çok yakinen takip ediyoruz başkanlığımızı.
Evet. Sizin de ifade ettiğiniz gibi başkanlığımızın faaliyetleri hem uzmanlarımız nezdinde hem kurumumuzun diğer çalışanların nezdinde olabildiğince anlatmaya çalışıyoruz. Bu kitap fuarı sadece bunlardan bir tanesi. Bir defa önümüzdeki dönemde YTB olarak biz bir şeye çok önem vereceğiz. O da daha fazla sahada olacağız, daha fazla görünür olacağız. Bu kitap fuarında bu sene verdiğimiz özel önem aslında bunun işareti. Biz hem Almanya'da hem Avrupa'nın diğer ülkelerinde, Avusturya'da, Hollanda'da, Belçika'da, Fransa'da, İngiltere'de, diğer tüm ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızla daha sıkı bir ilişki içerisinde olmak istiyoruz. Çünkü onlar biliyoruz ki aslında ana vatanlarından ekonomik olarak bir beklenti içerisinde değiller. Farklı beklentileri yok ama ilgi ve alaka anlamında Türkiye'nin yanlarında olduğunu görmek istiyorlar. Türkiye'de uzun yıllardır bunu göstermeye çalışıyor. Bu kurumun kurulmuş olmasının ana sebeplerinden bir tanesi de budur. Yurt dışındaki vatandaşlarla daha yakından ilgilenmeye yönelik politikaların ve projelerin üretilmesi. Biz önümüzdeki süreçte sahada daha fazla olarak uzmanlarımızla, birim amirlerimizle, ben bizzat kendim, Avrupa'da inşallah gitmediğimiz derneğimiz kalmayacak, uğramadığımız kasabamız, şehrimiz kalmayacak. Birebir teması çok önemsiyoruz. Biz tabii diğer ilgili tüm kurumlarımızla da, paydaş kurumlarımızla da, kamu kurumlarımızla yakın istişare halinde politikalarımızı şekillendirip yürütüyoruz. Avrupa'da çok fazla sayıda çocuk yaşta gencimiz, öğrencilerimiz var. Onların Türkçeyi unutmamaları için ek destekler vermeye çalışıyoruz. Hafta sonunda dernek merkezlerinde dil eğitimi gibi yine çift dilli eğitim materyalleri konusunda ve çift dilli eğitim konusunda çalışmalarımız var. Bunların yanı sıra yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik burs programlarımız var. Yine insan hakları ve savunuculuk konularında STK'larımızın kapasitesinin artmasını istiyoruz. Buna yönelik çalışmalarımız var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın eğitim ve gençlik alanındaki sorunlarına ilişkin geçen Ankara'da Sayın Eğitim Bakanımız ve Sayın Gençlik Bakanımızın katılımıyla büyük bir istişare toplantısı yaptık. Sorunları birebir yakından ilgili bakanlıklarımız müşahede etsinler, bilsinler ve buna göre beraber çözüm üretelim istiyoruz. Biz ilgili koordinasyon kurumu olarak Türkiye'de kamuda yurt dışındaki vatandaşlara yönelik hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu kurum olarak da iyi niyetli bir şekilde kurumlar arasında koordinasyonu maksimum seviyeye çıkarıp yurt dışındaki vatandaşlara hizmetin daha iyi gitmesi noktasında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Yine hakeza büyükelçiliklerimiz ve başkonsolosluklarımızla son derece yakın çalışmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu çalışmalarımız inşallah artarak devam edecek. 2019 yılında sahada daha fazla faaliyetle, büyük gençlik ve spor festivalleriyle inşallah sahada olmaya devam edeceğiz. Tabii kültürel hareketlilik programlarımız var. İnşallah bu sene 10 bin öğrenci hedefini koyduk. Şu an hatta yeni yılla beraber 100 öğrenciyi Antalya'da kampa getirdik Almanya'dan. Bu gençlerimiz ana vatanlarında kültürel hareketlilik programlarıyla, gezi programlarıyla ve kamp programlarıyla hem Türkiye ile ilişkilerini kuvvetlendirecekler, hem de biz o gençlerimizle beraber olarak içerikli eğitim ve içeriğini biz ilgili kurumlarımızla beraber organize etmek suretiyle yeni bir hava yakalayacağız diye umut ediyorum. Dolayısıyla 2019'da çok daha hareketli bir YTB görmüş olacağız. Bunun yanı sıra yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanı sıra tabii bizim ismimizde akraba tavuklar diye bir ibare de geçiyor. Hı hı. Malumunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir imparatorluk bakiyesi. Osmanlı Devleti nihayete erdikten ve Cumhuriyetimiz kurulduktan sonra Cumhuriyet sınırları dışında kalan birçok coğrafyada, ülkede, daha sonra oluşturulmuş ülkelerde, suni ülkelerde soydaşlarımız, akrabalarımız, uzun yıllar aynı tarih ve kültürü paylaştığımız topluluklar kaldı. Onlara ilişkin de tabii ki politikalarımız var. Kırım Tatarlarından Ağızka Türklerine, Uygur Türklerine, Gagavuz Türklerinden Afrika'da, Kuzey Afrika'da, Sahra Altı Afrika'da, Orta Doğu'daki kardeş topluluklara kadar Türkmen soydaşlar, Türk Cumhuriyetler, onun dışında Balkanlardaki hem soydaşlarımız hem oradaki diğer topluluklar, bunlara yönelik de çok ciddi projelerimiz var. Biz bu gönül birliklerinin sürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye ciddi bir şekilde teveccüh var. Biz de geliştirdiğimiz politikaları bu teveccühün sürmesine gayret ediyoruz. Üçüncü olarak da Türkiye malumunuz uluslararası eğitim konusunda bir marka haline gelmeye başladı son yıllarda. Yurt dışından çok fazla öğrenci geliyor Türkiye'ye. Şu an 140 bin uluslararası öğrenci var Türkiye'de. Biz de YTB olarak 2012 yılından beri Türkiye Bursları adı altında bir burs programı çerçevesinde yurt dışından dünyanın 160'tan fazla ülkesinden öğrenciyi Türkiye'de misafir ediyoruz. Ve devletimizin adına YTB olarak bu bursları veriyoruz. Ve sadece bu sene 3800 öğrenciyi burslandırdık. 17.455 öğrenci var Türkiye'de YTB bursuyla okuyan. Bu öğrencilerimiz Türkiye'nin birçok ilinde üniversite okuyorlar, lisans, yüksek lisans, doktora seviyesinde ve çok büyük bir güç bu Türkiye için. Ve biz bu kardeşlerimizle aynı anlam dünyasına, aynı zihin haritasına sahip olmak için sadece burada lisans, yüksek lisans, doktora yapmaları önemli değil, aynı değerlere sahip olmak için beraber vakit geçirmeye de çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında birbirine ilmek gibi işlenecek, nakış gibi işlenecek ve sonunda da çok güzel bir aslında birlik ve beraberlik kilimi ortaya çıkaracak alanlarda faaliyet gösteren bir kurum YTB. Yine başa gelmek gerekirse asli görevimiz olan yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik yaptığımız hizmetler bizim kurumumuzun merkezinde durmakta. Bir diaspora kurumuyuz. Önümüzdeki süreçte bu hüviyetimizi daha fazla öne çıkaracağız. Aztek, 19. Aztek Kitap ve Kültür Fuarı'nda açtığımız stand, bu standımızı bu sene daha fazla büyütmemiz, daha fazla faaliyet yapmamız, çocuklarımıza daha fazla önem vermemiz, Türkçenin muhafazasına ilişkin bir farkındalık kampanyasını orada başlatmamızın hepsinin sebebi de kurumumuzun önümüzdeki süreçte yurt dışındaki vatandaşlarımıza ilişkin yapacağı hizmetlerdeki işin doğrusu artışında bir göstergesi olmuştur diye düşünüyorum.
Sayın Eren, çok teşekkür ediyoruz. O kadar kısa sürede gerçekten Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın faaliyetlerinden o kadar detaylı, o kadar derin bahsettiniz ki inanın çok heyecanlandım. Kendi adıma söylüyorum. Çünkü biz de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim evet. FM olarak hep yurt dışındaki vatandaşlarımızın onların ilgilerini çekeceğini umduğumuz konulara programlarımızda yer vermeye çalışıyoruz ve asıl onlara yönelik programlar gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ve bu vesileyle aslında birebir aynı amaç doğrultusunda bir arada olduğumuzu bilmek gerçekten beni çok mutlu etti ve çok duygulandırdı. Emeklerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Çünkü şu cümleyi kullandınız, daha fazla sahada daha fazla görünür olacağız diye. Gerçekten çok etkileyici bir cümle. İnşallah YTB'yi bundan sonra dediğiniz cümleler içinde görme şansına sahip oluruz ve biz de yine programlarımızda YTB'den uzmanlarımızla ve tabii ki sizinle her zaman irtibat halinde olur, vatandaşlarımıza bu bilgileri duyurur, faaliyetleri paylaşırız. Çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ediyorum. Ben de sizin şahsınızda TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda tüm çalışanları ve yöneticilere teşekkür ediyorum. TRT hakikaten çok önemli bir görevi ifa ediyor. En üst amirinden en alt çalışanına kadar Türkiye'nin bir markası ve bugün TRT Word ile, TRT Arapça ile, TRT Avaz ile, TRT Türk ile, TRT Haber ile, TRT yurt dışındaki vatandaşlarımızın evlerinde akşam beraber aileyle oturduklarında vazgeçemedikleri, izledikleri bir kanal ve uluslararası bir hüviyet de kazandı TRT son dönemlerde. Siz çok önemli bir şey söylediniz. Yurt dışındaki vatandaşlarımız zayıf yapılan bu programlar çok çok önemli. Yurt dışındaki vatandaşlarımız, yurt dışındaki Türkler her zaman devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve onun talimatlarıyla bizlerin onların yanlarında olduklarını her zaman bilmesi lazım. Hiçbir zaman onları hiçbir konuda yalnız bırakmamaya gayret edeceğiz. Çok basit bir örnek vererek ben telefonu da müsaade ederseniz
Estağfurullah, estağfurullah, ne demek, buyursun.
Biz bu sene, ben daha önce başbakanlıkta görevliydim ve bir şekilde her yaz yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın, Almanya'dan, Avrupa'nın dört bir tarafından Türkiye'ye araçlarla gelen vatandaşlarımızın sınırda gümrük kapılarında uzun süre beklemeleriyle ilişkin her zaman bir derdimiz vardı, bu konuda üzüntümüz vardı. Başka diğer bulunduğumuz konumlarda da, kurumlarda da buna ilişkin çözümler getirmeye çalışmıştık ama sadece Türk tarafından değil, diğer ilgili ülkeler, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarındaki gümrüklerindeki yavaşlıktan dolayı da sıkıntılar var. Bu sene çözülmeye çalışıldı kısmen. Fakat biz bu sene geldik, dedik ki ne yapabiliriz? Yani en azından bu insanlarımız Türkiye'ye geliyorlar, burada bayramlarını geçirmeye gayret ettiler, vakit geçirdiler, köylerine gittiler ve arabayla geliyorlar. Kolay bir yolculuk değil. En azından bu insanlarımıza devletimizin, YTB'nin onların yanında olduğunu göstermemiz lazım. Belki bekleme sürelerini çok azaltamadık. Çünkü hakikaten şunu da ifade etmek istiyorum. Gümrük kapılarında, bilhassa bizim gümrük kapılarımızda hem İpsal'da hem Kapıkule'de gümrük müdürlerimiz sağ olsunlar çok ciddi bir çalışma var. Yani bizim gişelerimiz çok güzel çalışıyor. Fakat ciddi bir yığılma olduğu zaman maalesef bu yığılma üst üste geliyor. Sayı da çok fazla olunca birikmeler meydana gelebiliyor, dediğim gibi diğer ilgili ülke gümrüklerinde. Biz bu sene dedik ki en temel, en insani ihtiyaçlar nelerdir? İnsanın su ihtiyacı olur, tuvalet ihtiyacı olur, çöpler birikebilir, bunların atılmasıyla alakalı. Yine çocuklarımıza dergi dağıtalım ve su dağıtalım dedik. Hem İpsala'da hem Kapıkule sınır kapısında 500 bin su dağıttık vatandaşlarımıza. YTB standlarıyla kurumumuzu tanıttık. Yine bedava seyyar tuvaletler yollara koyduk. Önümüzdeki sene daha fazla yapacağız inşallah. Bunu şunun için anlatıyorum. Bu belki küçük gibi gözükebilir. Belki insanlarımızın bekleme süresini çok ciddi şekilde azaltamadık. Ama en azından vatandaşımız
ihtiyaçlarına yanıt verecek çözümler ürettiniz. Ne güzel.
Çözümler üretmeye çalıştık ve bundan da ciddi bir memnuniyet olduğunu gördük. Bu belki çok basit bir şey gibi gözüküyor ama ben şuna inanıyorum. Bazen çok detay bir konuda çok hassas düşünceniz bile karşınızdaki insanın size yönelik fikrini, kanaatini hakikaten değiştirebilir, muhabbet oluşturabilir. Biz önümüzdeki süreçte bunu kurum olarak merkeze alacağız. Yine ben tabii faaliyetlerimizin hepsinden bahsedemedim. Yurt dışındaki Türklere, vatandaşlara yönelik önümüzdeki süreçte çok güzel projelerimiz de var. Biz yurt dışında, Avrupa'da nerede olursa olsun en ufağından en büyüğüne, tüm STK'larımıza, ana vatanı seven, Türkiye'yi seven, Türkiye'ye muhabbet olan tüm STK'larımız önümüzdeki süreçte de yakından çalışmaya devam edeceğiz diyorum. Size teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı günler.
Biz teşekkür ediyoruz Sayın Eren. Sağ olun, kolaylıklar diliyoruz efendim. Hoşça kalın.
Sağ olun, kolay gelsin.
Sevgili dinleyicilerimiz, Almanya'nın en büyük Türkçe kitap fuarı olan Aztek Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı Organizasyonu'nda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız da görev aldı. Hem başkanlığımızın genel faaliyetleriyle ilgili hem de bu kitap fuarıyla ilgili YTB Başkanı Sayın Abdullah Eren'le telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında Hayatın Sesleri devam edecek.
Saçlarını taramışsın, sarı renge boyamışsın. Saçlarını taramışsın, sarı renge boyamışsın. Haberin var mıydı benden, beni bana dolamışsın. Haberin var mıydı benden, beni bana dolamışsın. Keşke seni görmeseydim, gönül verip sevmeseydim. Keşke seni görmeseydim, gönül verip sevmeseydim. Lal olsaydı ağzım dilim, keşke seni demeseydim. Lal olsaydı ağzım dilim, keşke çirkin demeseydim. Saçlar taranır mı, sarı renge boyanır mı? Kız o saçlar taranır mı, sarı renge boyanır mı? Gidip de ya dele vardın, gönlüm buna dayanır mı? Gidip de ya dele vardın, gönlüm buna dayanır mı? Keşke seni görmeseydim, gönül verip sevmeseydim. Keşke seni görmeseydim, gönül verip sevmeseydim. Lal olsaydı ağzım dilim, keşke seni demeseydim. Lal olsaydı ağzım dilim, keşke çirkin demeseydim.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de Edirne'ye bağlandık. Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Ahmet Hacıoğlu telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Hacıoğlu, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş geldik, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum efendim.
Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle tarihe ışık tutacağını düşünüyoruz. Balkan Savaşları'nda Edirne savunmasında karargah olarak kullanılan Hıdırlık tabiyası, tarihe ışık tutan Hıdırlık tabiyası Edirne Balkan Tarihi Müzesi'ne dönüştürülüyor Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından. Detayları sizden alalım. Süreç nasıl başladı? Bu karar nasıl verildi? Buyurun.
Efendim, Edirne'de 26 tane tabiye var. Savunma amaçlı kurulan, bir hilal gibi Edirne'yi böyle çevreleyen tabyalardır bunlar. Bunların içerisinde en büyüğü ve bizim için en önemlisi Şükrü Paşa'nın, meşhur Edirne müdafiği rahmetli Şükrü Paşa'nın 155 gün boyunca savunma yaptığı Hıdırlık tabyadır. Kültür ve Turizm Bakanlığımız 2015 yılında restorasyonunu tamamladı bu Hıdırlık tabyanın. O sürecin arkasından da işlevlendirilmesi için çalışma yürütüldü ve Edirne Balkan Tarihi Müzesi olarak işlevlendiriliyor ve şu an itibariyle de teşhir ve tanzim çalışmaları hızla devam ediyor. İnşallah aksi bir şey olmazsa 7. ayda da müzemizi açmış olacağız. Biz burada efendim Osmanlı'nın Rumeli'ye çıkışından başlayarak Cumhuriyet'e kadar geçen yaklaşık 600 yıllık serüvenini yaşatmış olacağız, sergilemiş olacağız. Balkanların ve Türkiye'nin en büyük interaktif müzelerinden biri olacak. Özellikle Rumeli'ye çıktıktan sonra paşaların, padişahların ama özellikle Edirne için önem arz eden, mesela 1. Murat, Edirne'yi fetheden padişah, mesela Şükrü Paşa savunmayı yapan, mesela Edirne doğumlu Fatih Sultan Mehmet, mesela Edirne'yi Edirne yapan 2. Murat gibi şahsiyetler çok ayrıcalıklı ve özellikli olarak yansıtılacak bu müzede. Gezenler dediğim gibi Osmanlı'nın Rumeli'ye çıktığından Cumhuriyet'e kadar geçen süre içerisindeki süreci adeta yaşayacaklar. İnteraktif bir sunumla, görsel sunumlarla, efendime söyleyeyim mumyalarla, bu tarih gözlerinin önünde canlanacak efendim.
İnteraktif bir müzeden bahsettiniz. Biraz detaylandırabilir misiniz? Çünkü yeni müzecilik anlayışı kapsamında çok farklı tasarımlar yapılıyor şimdi müzelerde. Bu tabiye için neler düşünülüyor?
Efendim, her yaştaki çocuklar için özel odalar oluyor burada. İşte 10 ile 15 yaş arası, 15 yaşından 20 yaşına kadar olan gençler ve büyükler için. Burada o süreç, bahsettiğim süreç, Osmanlı'dan bugüne kadar geçen süreç, böyle ekranlara dokunarak, yaşayarak, büyüterek, küçülterek, sesini azaltarak, çoğaltarak bir interaktif sistemle yansıtılacak çoğu yerde. Bu duyguyu yaşayacaklar. Adeta için içindeymiş gibi kendilerini zannedecekler.
Ayın 7'sinde açılacağını söylediniz. Yani bu
2019'un
Temmuz'unda.
Tabii, doğrudur. Efendim.
Açılışı olacak. Bunun dışında 16 başka tabyalardan da bahsettiniz. İleriki zamanlarda o tabyaların da yine müze haline dönüştürülmesi gibi bir düşünce var mı?
Efendim, bu konuda özellikle şimdi gerçi bakanlığın adı değişti, tarımla birleşti ama Orman Bakanlığı milli park ilan edilmesiyle alakalı olarak bu tabyaların bir çalışma yürüttü. O çalışmanın sonuçları henüz bize ulaşmadı. Bizim niyetimiz, bizim isteğimiz inşallah olursa bu 26 tane tabya bir bütün olarak milli park ilan edilmeli. Bu tabyaların arasındaki dekavilatları, yani ray hatlarının kurulması ve o bir tabiyeye giren 26 tane tabiyeyi de gezdikten sonra bir bütün olarak Edirne'yi bir baştan bir başa görmüş olmaları dileğiyle ve arzusuyla yanıp tutuşuyoruz doğrusu. Ama bu konuda dediğim gibi Orman Bakanlığı'ndan, Milli Parklar bölümünden cevap bekliyoruz. Umarım dilerim olur. Şu tabiyaların çoğu zaten ayakta. Sadece restorasyonlara ihtiyacı var. Şu anda bizzat kamunun da kullandıkları var işlerinde. Mesela bir tanesi askeriyenin içerisinde ve çok sağlıklı olarak kullanılıyor. Bir tanesi Edirne'nin tam merkezinde kıyık tabya. O da Balkan Savaşları Müzesi olarak 2019'da projesi hazırlanıp işlevlendirilecek inşallah.
Ha, o da yine müzeye dönüştürülecek. Ne güzel.
Tabii efendim. Ama bizim niyetimiz bir bütün olarak tüm parkların milli park ilan edilmesi.
Ve böylelikle hepsi tabiyalar bir araya gelmiş olacak. Aslında yurt dışından çok fazla ziyaret alan bir bölge Edirne ve bu anlamda sanıyorum dediğiniz gibi milli park ilan edildiğinde de o ziyaret durumu da artacak ve bu interaktif müzeyle de çok güzel bir ziyaret destinasyonu oluşmuş olacak.
Efendim, çok iddialı bir şey söylemek isterim.
Edirne'nin
2017 yılında müzelerini ziyaret eden insan sayısı 574 bin idi. 2018'de bu rakam 850 bini geçti. Çok iddialı söyleyeceğim konu şu. Sadece bu Hıdırlık Tabya'nın açılmış olması bile bu ziyaretçi sayısını ikiye katlayacaktır. Bunu çok iddialı söylüyorum. Çok iddialı.
Sayın Hacıoğlu çok teşekkür ediyoruz. Biz de gerçekten Kültür ve Turizm Bakanlığımızın çalışmalarının her zaman bütün dinleyicilerimize ulaştırmak anlamında, duyurularını yapmak anlamında arkasındayız. Kolaylıklar diliyoruz size ve çalışma arkadaşlarınıza. İnşallah ayın 7'sinden sonra, müze olduktan sonra tekrar dinleyicilerimize duyurmayı arzu ederiz.
İnşallah efendim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sağ olun. Hoşça kalın. Kolaylıklar diliyoruz.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu telefon hattımızdaydı. Özellikle Balkanların en büyük ve Türkiye'nin en büyük interaktif müzesi olması planlanan Hıdırlık Tabyası üzerine konuştu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
Ya Latif, lütfunla tebessüm eder güller. Ya Latif, lütfun ile güler gül yüzler. Ya Latif, letafetinle kullarına pek lütufkarsın.
Letafetinle kullarına pek lütufkarsın.
Ya Latif lütfun ile tebessüm eder güller. Ya Latif lütfun ile tebessüm.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz değerli hocam.
Hoş bulduk.
Zaman geçti. Şu anda da geçti.
Evet.
Geçmeye devam ediyor.
Geçecek de.
Geçecek de. Hiç durmayacak. Niye böyle bir giriş yaptım? Bugün zaman bilincini konuşacağız. Acaba o zamanı geçiriyoruz ama bilinçli olarak mı geçiriyoruz? Evet. Vallahi biz şu anda programda gayet bilinçli geçiriyoruz. Değil
İnşallah.
Mi hocam? İnşallah.
İnşallah.
Özellikle zaman bilinci dediğimizde ne gelir ilk akla? Kur'an-ı Kerim'de zaman kavramı nasıl açıklanmış hocam?
Aslında belki de hiçbir din İslam kadar zamana önem vermez. Baktığımız zaman surelerin isminde Allah zamana yemin eder, işte asra yemin eder, yine leyl der, leyle yemin eder, gece, gündüz, duha. Bütün bunlar bize zamanın ne kadar önemli olduğunu gösterir. Bizim ibadetlerimiz de hep zamana bağlıdır. Bütün bunlar aslında bize zamanın insan hayatında ne kadar önemli olduğunu, zamanın harcanmak ya da boşa geçirilecek bir değer olmadığını göstermesi açısından çok önemlidir. Mesela bizim ibadetlerimizde mekan o kadar önemli değildir. Her yerde bir ibadetimizi yapabiliriz, her yerde namaz kılarız, oruç tutmak için böyle bir sınırlama yoktur falan ama zaman, her ibadet muhakkak zamanla ilintilidir, zamanla bağlantılıdır ve öyle bir harekette vardır ki sürekli değişir. Dakikalar değişir ve orada biz biliriz ki bir dakika geçirir onu ya da bir dakika önce olmamıştır, işte namaz bir dakika önce olmaz ya da geçmiştir deriz ya da oruç için de böyledir, işte iftarımızı, sahurumuzu biz ona göre yaparız. Beş vakit namazımız zaten bize bir zaman disiplini verir ve orada der ki bak Müslüman, zamana karşı çok uyanık olman lazım.
Ya, her an
sen
geçiyor.
Tabii ki farkında olarak geçmesi lazım ve tıpkı ibadetlerimizi o disipline göre hareket etmemiz, o disiplin içerisinde yerleştirmemiz gerektiği gibi hayatımızın her anını da biz farkında olsak da olmasak da geçiyor. O zaman hedefimiz zamanı geçirmek, zamanı harcamak değil de zamanı planlamak olduğunun farkında olmamız gerekiyor.
Ne doğru bir cümle, zamanı planlamak.
Zaman planlı olarak geçirmek. Önemli olan bu zaten. Evet. İmtihanımız da bu ve biz biliyoruz ki her nefesimizde ne yaptığımız bizim için önemli. Bu bilinçle yaşamak aslında bizim zamana karşı, bu bilinçle hareket etmemiz, zamana karşı sorumlu olduğumuz bilinci, Rabbimize olan kulluk bilincimizin farkında bir hayat sürmek anlamına geliyor. Çünkü biz kulluğumuzu bu zaman içinde yapacağız. Bizim için yaşadığımız an, yaşadığımız zaman çok önemli. Çünkü bizim cenneti kazanabileceğimiz bu anı, bu zamanı nasıl geçirdiğimiz, nasıl tükettiğimiz değil, nasıl planladığımız, içine neler koyduğumuz, güzel değerlendirip değerlendirmediğimiz, ne kadar bir ömür sahibi olduğumuz, hani o zamana biz kişisel bazda ömür diyoruz. O ömrü bizim değiştirebilmemiz mümkün değil. Ama o ömrü güzelleştirebilmemiz mümkün.
Tabii.
Bereket dediğimiz şey de budur. O ömrü, yaşadığımız anı, günü, her saniyeyi bereket kavramı içerisinde Allah'a kul olduğumuz bilinciyle ve o kulluk bilincinde de güzel şeyler yapmak. Bu hem Rabbimize karşı kulluktaki güzelliklerimiz, hem diğer insanlara karşı sorumluluklarımızda insan insana ilişkilerimizde tabiata karşı, çevreye karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket etme noktasında bize önem arz ediyor.
Evet.
Onun için işte dinimiz bizi zamana karşı, zaman bilincine karşı hep uyarıyor. Onun için Allah Kur'an-ı Kerim'de zamana yemin ediyor. İşte asra yemin olsun ki insanoğlunun sonu hüsrandır. Ama kim? İşte şunlar şunlar diyor. İman edip güzel işler yapanlar, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Bu şu demek aslında. Ey insan, zamanının farkında ol. O geçip giderse sen onu planlamak, düzenlemek, içine güzel şeyler koymak noktasında bir gayretin olmazsa geri çevirebilmen mümkün değil. Hiçbir saniye hadi işte bu olmadı, hani geri kayıt yapalım, evet, geri çevirelim. Evet. Böyle bir şey yok. Her şeyi belki telafi edebiliyoruz.
Ama zamanı edemiyoruz.
Zamanı telafi edemiyoruz. Kaybettiğimiz bir şeyin bir başkasını yerine koyabiliyoruz. Ama zamanı geri çevirebilmemiz, anları geri çevirebilmemiz mümkün değil. Onun için de zaten bu kadar bahsedilmesi Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bize verdiği en önemli hediye olduğunu göstermesi açısından önemli. Ama baktığımız zaman modern dünyada ya da bizim bir takım dilimize, kültürümüze yerleşmiş işte zamane çocuğu, zaman bunu gerektiriyor. Ya da işte zaman çok kötü, zamanım yok. Felekten bir gün çalmak gibi baktığımız zaman hep böyle tüketmek üzere, yok etmek üzere ya da yaptığımız yanlışı zamana atfetmek gibi yanlış bir bakış açısı var. Aslında problem zamanda değil. Bizim o zamanı nasıl hareket ettiğimizde, o zamana neyi koyduğumuzda, ayıp hani sanki zamanenin gereği olarak bu yapılıyormuş gibi ayıp ya da yanlış zamana atfediliyor ama zamanın kendi başına hani zamana zaten hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz zamana kötü söylemeyin diyor. O Allah'ın size verdiği bir değerdir. Önemli olan o değerin kıymetini bilip bilmemektir. Bizim problemimiz hani insanoğlu öyledir. Kendinde suç görmek ya da hatayı hemen bir başkasına atfetmek ya da bir başka yerde görmek ister. Burada da zamanın gereğiymiş gibi. Hayır, zaman Allah'ın verdiği en önemli değerdir. O zaman içinde yanlışı ya da doğruyu, güzeli ya da çirkini yapan bizleriz. O zamanı nasıl geçireceğimizi, neye göre disiplin edeceğimiz de bize 5 vakit namaz disiplininde bu verilir. Mesela seher vakti, günü bütün tabiatla beraber yaşayabilmek. İşte sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı gibi o günün içerisinde farklı zamanlarda farklı Rabbimizin huzuruna girerek onun kul olduğumuzun bilincinde yaşamak, bunlar bizim için işte o günü nasıl disipline edeceğimiz açısından önemli. Önemli olan bizim için geçen işte her günde, her dakikada, her saniyede, 86.400 saniyeden bahsediyor bir günde yaşadığımız, baktığımız zaman ne kadar şey gibi, ama önemli olan onun içine o kadar güzellikleri dokundurabilmek, koyabilmek. An geçiyor. Önemli olan o anın kıymetini yaşamak. Ana geçmesini durduramıyoruz ama bu anlık yaşamak anlamına gelmiyor.
Anın kıymetini bilmek anlamına geliyor.
Anın kıymetini bilmek anlamına geliyor. Ve ömrümüzü o bereketi geçirme, zamanın kıymetini bilme, ömrün de geçip gittiğini, bir su gibi geçip gitti diyoruz. Ne kadar zaman geçti farkında bile değilip diyoruz. Orada işte geriye dönüp baktığımızda güzel şeyler yaparsak, hayırla yad edilebilecek güzel şeyler yaparsak o ömrümüzü, zamanı bereketlendirmiş oluyoruz. Ama tüketmek üzere, hani modern toplumda da tüketim, hız, düşünmeden yaşamak kavramları, evet, çok popüler oldu maalesef. Tam tersine düşünerek, kıymetini bilerek, her aldığımız nefesin bize verilen büyük bir nimet olduğunun farkında olarak ve hesabını vereceğimizin bilinciyle yaşamamız gerekiyor. Onun için Peygamber Efendimiz'in hani insanın kıymetini bilmediği iki değer olarak sağlık ve boş vakit diyor.
Ay evet.
Her bir gün yeni bir sayfa aslında, evet, bizim için ve o sayfaya biz güzellikleri de yazabiliyoruz. Karalayıp işte çarçur edip boşuna da geçirebiliyoruz. İşte bunun hangisini yazacağımız, hangisini yapacağımız bizim kararımızla. İşte imtihan dediğimiz, sorumluluk dediğimiz şey de bu. Rabbim hayatımıza güzellikler katabilmeyi, güzel yaşayabilmeyi, yaşadığımız her anın hakkını bilerek yaşayabilmeyi nasip eylesin. hesabını sorulacak beş şey zikredilirken de zaten ömrünü nerede geçirdiğin. İşte hayat dediğimiz bize verilen zamandan o parça, onu nasıl geçiriyoruz? Eğer onu tüketmek üzerinden şey yapıyorsak, bu zamanın edebini, zamanın sorumluluğunu yerine getirmiyoruz anlamına geliyor. Tam tersine sorumlu bir hayat sürmek. Her yeni günü Allah'ın verdiği yeni bir hediye, her anı yeni bir hediye olarak görebilmek. Geçen zaman geçti. Onu geri çevirebilmemiz zaten mümkün değil. Geleceğimiz noktasında hiçbirimizin garantisi yok. Bu anı güzel yaşamak, bu anlık yaşamak değil, anın kıymetini bilerek kulluk adına güzel işler yapmak, insanlık adına güzel şeyler yapmak. Zaten iyi insan olmadan iyi Müslüman olabilmemiz de mümkün değil.
Ve iyi insan olmak için aslında zamanı iyi kullandığımızda farkında olmadan
bereket
da...
Bereket kavramı da oraya giriyor
ortaya
zaten.
Çıkmaya başlıyor.
Bereket dediğimiz şey planlanarak güzel şeyler yapmak için geçirilen bir şey, bir ömür. O kabı değiştiremeyiz biz. Allah'ın verdiği ömür dediğimiz şey, bir kabımız var, ne kadar büyüklükte bilmiyoruz. Ama o kabın içine ne koyabiliriz? Bizim o zamanı nasıl değerlendirdiğimiz noktasındaki insan olarak imtihanımız.
Evet, ne güzel anlattınız değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bugün bizimle birlikteydi. Zaman bilinci üzerine konuştuk. Günümüz insanının zamana bakışını irdeledik. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de zaman kavramını irdeledik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için ve böylelikle geldik programımızın sonuna. Program yapımcısı Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik ama güzel bir hafta sonu tatili diliyoruz şimdiden hepinize. Pazartesi günü saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.